Casus Çocuk Alfonso Dude Pazartesi Öyküleri Okuyan Akın Altan. Adı Stan'di, küçük Stan. Sıska, saz benizli bir Paris çocuğuydu. Belki 10, belki de 15 yaşlarındaydı. Bu yumurcakların da yaşı belli olmaz ki. Annesi ölmüştü. Eski bir deniz eri olan babası, Temple mahallesinde küçük bir parkta bekçilik ediyordu. Çocuklar, dadılar, açılır kapanır iskemleleriyle yaşlı kadınlar, yoksul anneler, kısacası Paris'in akrabalardan kaçarak bu kıyıları kaldırımlı tarhlara sığınmaya gelen bütün o tintin gezer takımı, Stan babayı tanır ve pek severdi. Köpekleri ve sıra sıra dolaşan serserileri ürküten o pos bıyığın altında pek sevecen, sanki bir anne gülümsemesinin gizlendiği ve bu gülümsemeyi görmek için de adamcağıza ''Küçük ne alemde?'' demenin yeteceği biliniyordu. Baba Stan oğlunu o kadar severdi ki, küçük Stan akşamları okul dağılışında kendisini almaya gelip de baba oğul her sıranın önünde parkın gediklilerinin hatırlarını sormak üzere mola vererek, gönül almalarına karşılıkta bulunarak iki yanı ağaçlıklı park yollarında dolaştıkları zaman Stan'in keyfinin sonu gelmezdi. Ne yazık ki kuşatma başlayınca her şey değişti. Baba Stan'in parkı kapatıldı, içine de petrol kondu. Gözünü kırpmadan çevresini gözlemek zorunda kalan zavallı adam, bütün ömrünü tek başına tütün içmeden, oğlunu ancak akşamların geç saatlerinde evde görmeye katlanarak, o bomboş ve altüst olmuş yeşillik kümeleri arasında geçirmeye başladı. Artık Prusyalıların sözünü ettiğinde bıyığının ne biçim aldığı görülecek şeydi. Küçük Stan'e gelince bu yeni yaşamdan pek yakınmıyordu. Kuşatma ne demek? Çocuklar için bundan daha eğlenceli şey olur mu? Okul yok, sözlü yoklama yok, her gün tatil, sokaklarda panayır yeri gibi. Çocuk akşama dek sokak sokak dolaşıyordu. Mahallenin metrislere giden taburlarına takılıyor ve bunlardan bandosu iyi olanları seçiyordu. Bu konuda küçük Stan'in bilgisine diyecek yoktu. 96. tabur bandosunun bir şeye benzemediğini, halbuki 55'in de pek yetenekli bir takım bulunduğunu şıp diye söyleyiverirdi. Kimi lehinde yedeklerin eğitimlerini izlerdi. Sonra sıra bekleme faslı da vardı. Kolunda sepeti, hava gazının yanmadığı kış sabahlarının loşluğunda, kasap ve ekmekçi dükkanlarının parmaklığı önünde sıradan halkın arasına o da katılırdı. Orada ayaklar su birikintileri içinde herkes birbiriyle tanışır, siyasetten konuşur ve Stan'in oğlu olmak sıfatıyla kendisinin düşüncesi sorulurdu. Fakat hepsinin en eğlencelisi kuka partileri. Hani şu Bretanya yedeklerinin kuşatma sırasında Paris'te moda haline getirdikleri galoş oyunuydu. Küçük Stan istihkamlarda ve ekmekçi dükkanlarında bulunmadığı zaman kendisini kesinlikle Château de Doux alanındaki galoş oyununda görürdünüz. Doğallıkla o oyuna girmezdi. Bunun için çok para gerekliydi. Yalnızca gözünü dört açarak oyuncuları izlemekle yetinirdi. Hele birine, oyuna hep 5 franklar basan, mavi gömlekli, büyüyecek bir oğlana hayran olmuştu. Delikanlı koştukça gömleğinin altındaki paralar çın çın ediyordu. Bir gün o oğlan, küçük Stan'in ayakları altına kadar yuvarlanıp gelen bir 5 franklığı yerden alırken, yavaş sesle, ''Öyle şaşma, şaşı olursun.'' dedi. ''Ama istersen sana bunun kaynağını öğretirim.'' Oyun bitince onu alanın bir köşesine götürdü ve çocuğa kendisiyle birlikte gelip Prusyalılara gazete satmayı önerdi. Her satışta 30 frank kazanç vardı. Stan önce bu öneriyi öfkeyle geri çevirdi ve 3 gün oyunların semtine bile uğramadı. Fakat bu 3 gün ne sıkıntılarla geçti Tanrı bilir. Artık ağzına bir lokma girdiği yoktu. Artık kendisine uyku tutmaz olmuştu. Geceleri yatağının altında kuka yığınlarının kuleler gibi yükseldiğini, 5 frankların pırıl pırıl tekerlendiğini görür gibi oluyordu. Ben de oynasam diye öyle içi gidiyordu ki sonunda 4. gün dayanamadı. Château de Doux'ya geldi, büyük oğlanı gördü ve şeytana uydu. Karlı bir günün sabahında omuzlarında birer torba, gazeteler gömleklerinin altında saklı yola çıktılar. Flandres kapısına geldiklerinde gün henüz doğmuştu. Büyük oğlan Stan'i elinden tuttu ve burnu kırmızı, görünüşü yumuşak, babacan bir kentliye benzeyen nöbetçiye sokularak ağlamaklı bir sesle ''Aman efendim'' dedi. ''İzin verin de geçelim. Annemiz hasta, babamız da öldü. Küçük kardeşimle tarladan patates toplamaya gideceğiz. Hem de ağlıyordu. Stan utancından yerin dibine geçerek başını eğmişti. Nöbetçi onları bir an süzdü. Bomboş ve apak yola doğru bir göz attı. Yana çekilerek, ''Hadi çabuk geçin.'' dedi. Artık Aubervillers'in yolunu tutmuşlardı. Büyük oğlan kıs kıs gülüyordu. Küçük Stan düşteymiş gibi bulanık bir durumda, kışlaya çevrilmiş fabrikalar, ıslak paçavralarla donanmış boş barikatlar, sisleri delip de gökyüzüne kırık dökük ve dumansız yükselen uzun bacalar gördü. Uzaktan uzağa bir nöbetçi, öteki yanı dürbünle seyreden kukuleteli subaylar, önlerinde yakılıp da artık sönmekte olan ateşlerin erittiği karla sırılsıklam olmuş küçük çadırlar. Büyük oğlan yolu biliyor, karakolların eline düşmemek için tarlaların içine dalıyordu. Ama yine başı bozuk nişancılardan oluşmuş bir ileri karakola çatmaktan yakayı kurtaramadılar. Başı bozuk nişancılar kukuleteyi yağmurluklarıyla Soissons tren yolu boyunca suyla dolu bir hendeğin içinde çömelmiş bekliyorlardı. Bu kez büyük oğlanın masal okuması hiçbir işe yaramadı. Geçmelerine izin verilmedi. O sızlana dursun, geçit bekçisinin evinden demir yoluna saçı başı ağarmış, yüzü buruşmuş, Stan Baba'ya benzeyen yaşlı bir çavuş çıktı. Çocuklara, ''Hadi artık ağlamayı bırakın çocuklar.'' dedi. ''Patateslerinize gidersiniz, merak etmeyin. Ama önce içeriye girin de biraz ısının. Şu yumurcak neredeyse soğuktan donacak. Ne var ki küçük Stan soğuktan değil, korkudan, utancından titriyordu.'' İçeride pek cılız, tam bir dilenci ateşinin çevresinde büzülmüş duran birkaç asker gördüler. Kasaturaların ucuna taktıkları peksimetleri ateşe uzatıp biraz yumuşatmaya çalışıyorlardı. Çocuklara yer açmak için biraz sıkıştılar. Kendilerine azıcık içki, azıcık kahve verildi. Onlar içe dursunlar, kapıda bir subay göründü. Çavuşu çağırdı. Ona bir şeyler fısıldadı ve hemen çıkıp gitti. Çavuş arkadaşlarına dönerek keyifli keyifli, ''Çocuklar,'' dedi, ''bu gece kızılca kıyamet kopacak. Prusyalıların parolasını öğrenmişler. Sanırım bu kez heriflerden şu canına yandığımın borgetsini geri alacağız.'' Bir alkış ve kahkahadır koptu. Hora tepen tepene, şarkı söyleyen söyleyene, kasaturasını parlatan parlatana. Çocuklar bu curcunadan yararlanarak sıvıştılar. Siperi geçince ova uzanıp gidiyordu. Ovanın ta sonlarında, mazgal delikleri açılmış uzun bir beyaz duvar vardı. İşte çocuklar her adımda patates topluyormuş gibi duraklayarak bu duvara doğru ilerliyorlardı. Küçük Stan boyuna ''Geri dönelim, oraya gitmeyelim.'' diyordu. Öbürü omuz silkiyor ve boyuna yürüyordu. Birdenbire doldurulan bir tüfeğin mekanizma takırtısını duydular. Büyük oğlan kendisini yere atarak ''Yat!'' dedi. Yatınca da ıslık çaldı. Karşıdan, karların içinden başka bir ıslık sesi geldi. Sürüne sürüne ilerlediler. Duvarın önünde, yer hizasından, yağlı bir berenin altında bir çift sarı bıyık göründü. Büyük oğlan sipere, Prusyalı'nın yanına atladı ve yoldaşını göstererek, ''Kardeşimdir.'' dedi. Şu Stan öyle ufak tepekti ki, Prusyalı onu görünce gülmeye başladı ve kollarını alıp gediye kadar kaldırmak zorunda kaldı. Duvarın öbür yanında toprak setler, boylu boyunca yere yatırılmış ağaçlar, karın içinde kapkara çukurlar ve her çukurun içinde de aynı yağlı bere ve çocukların geçtiğini görerek sırıtan aynı sarı bıyıklar vardı. Bir köşede bahçıvanın evi, kalın kütüklerle bir kazamat haline sokulmuştu. Alt katı iskambil oynayan ve harıl harıl yanan bir ateşin üstünde çorba pişiren askerlerle doluydu. Lahanayla domuz yağı ne de güzel kokuyordu. Ayazda konaklayan başı bozuk nişancılarla arada ne büyük ayrım vardı. Yukarı katta da subayların piyano çaldıkları, şampanya şişelerinin tıpalarını patlattıkları duyuluyordu. Parisliler içeriye girince sevinçli bir hurrayla karşılandılar. Bütün gazeteler kapışıldı. Çocuklara içki sunuldu. Söz söyletildi. Bütün bu subayların burnu büyük ve ters bir görünüşü vardı. Ama büyük oğlanın kıyı mahalle konuşkanlığına, kullandığı Külhan Bey'i deyimlerine bayılıyorlardı. Gülüyorlar, söylediği sözcükleri yineliyorlar, kendilerine getirilen bu Paris çamuru içinde keyifle yuvarlanıyorlardı. Küçük Stan'de aptal olmadığını göstermek için söze karışmak istiyordu. Ama kendisini sıkan bir şeyler vardı. Tam karşısında öbürlerinden ayrı, öbürlerinden daha yaşlı, daha ciddi bir Prusyalı gazete okuyor, daha doğrusu okur gibi yapıyordu. Sanki bu adamın ülkesinde Stan yaşında bir çocuğu varmış da kendi kendisine ''Oğlumun böyle işler yaptığını görmektense ölmek daha iyi'' diyormuş gibi bakışlarında hem sevecenlik hem de sitem seziyordu. İşte o anda Stan yüreğini bir elin sıktığını ve çarpmasına engel olduğunu duydu. Bu yürek bunalımından kurtulmak için içmeye başladı. Çok geçmeden çevresinde her şey dönüyor gibi oldu. Arkadaşının kaba kahkahalar arasında ulusal korumanlarla onların eğitimleriyle alay ettiğinin, Marais'te bir safa geçme durumunu, geceleyin istihkamlarda bir silah başına alemini taklit etmeye başladığının ancak hayal meyal ayrımına varabildi. Daha sonra büyük oğlan kısık bir sesle konuşmaya başladı. Subaylar yaklaştılar. Hemen suratları asıldı. Alçak, onlara başı bozuk nişancıların saldırısını haber veriyordu. Artık o zaman küçük Stan öfkeyle yerinden kalktı. Ayılmıştı. ''Yapma bunu abi. İstemiyorum.'' Fakat öteki onun bu telaşına güldü ve konuşmasını sürdürdü. Daha sözünü bitirmeden bütün subaylar ayağa kalkmışlardı. İçlerinden biri çocuklara kapıyı göstererek ''Hadi defolun.'' dedi. Sonra aralarında hızlı hızlı Almanca konuşmaya başladılar. Büyük oğlan Venedik dükasıymış gibi gururla paralarını şıkırdata şıkırdata dışarıya çıktı. Stan başı önünde onu izledi. Bakışı kendisini pek sıkmış olan Prusyalı'nın yanından geçerken üzgün bir sesin ''Değil güzel, değil güzel bu'' dediğini duydu. Gözleri doldu. Çocuklar ovaya çıkınca koşmaya başladılar ve çabucak hatlara vardılar. Torbaları Prusyalıların verdiği patateslerle doluydu. Böylece hiçbir terslikle karşılaşmadan başıbozuk nişancıların siperine geçtiler. Orada geceleyin yapılacak saldırının hazırlıklarına başlanmıştı. Kıtalar sessizce gelip duvarın arkasında toplanıyordu. Yaşlı çavuş da oradaydı. Keyifli keyifli askerlerine yer gösteriyordu. Çocuklar geçtiği zaman onları tanıdı ve tatlı tatlı gülümsedi. Bilseniz bu gülümseme küçük Stan'in ne kadar yüreğini sızlattı. Bir an içinden ''Oraya gitmeyin, biz sizi ele verdik.'' diye bağırmak geldi. Fakat öteki ''Ağzını açarsan bizi kurşuna dizerler.'' demişti. O da korkudan ağzını açamadı. Koronev'da sahipsiz bir eve girip parayı paylaştılar. Doğrusunu söylemek gerek, para hakça bölüşüldü ve küçük Stan gömleğinin altında paracıkların çın çın ettiğini duyup da bu parayla tadını çıkaracağı kuka partilerini düşününce suçunu eskisi gibi iğrenç bulmadı. Ama yalnız başına kaldığında, ah zavallı çocuk. Kapılardan sonra büyük oğlan kendisinden ayrılınca cepleri kendisine daha ağır gelmeye ve yüreğini sıkan el büsbütün yumulmaya başladı. Paris artık o eski Paris değildi. Gelip geçenler sanki nereden geldiğini biliyorlarmış gibi kendisine sert sert bakıyorlardı. Casus. O bu sözcüğü tekerleklerin gürültüsünde kanal boyunca eğitime çıkan trompetlerde duyuyordu. Sonunda evine geldi. Babasının henüz dönmemiş olduğunu görünce pek sevindi. Hemen odasına çıkıp kendisine o denli ağır gelen paraları yastığının altına sakladı. Stan babanın eve o akşamki gibi neşeli ve keyifli döndüğü olmamıştı. Taşra'dan iyi haberler gelmişti. Ülkenin durumu iyileşmeye yüz tutmuştu. Eski asker yemeğini yerken duvarda asılı duran tüfeğine bakıyor ve gözlerinin içi gülerek oğluna ''Oğlum'' diyordu. ''Yaşın büyük olsaydı Prusyalılara gösterirdin değil mi?'' Saat 8 sularında top sesleri duyuldu. Bütün tabyaları pek iyi bilen adamcağız "Obervillers'tir," dedi. "Borgette çarpışma oluyor. Küçük Stan sapsarı kesildi. Yorgun olduğunu ileri sürerek yatmaya gitti ama gözüne uyku girmedi. Toplar durmadan gürlüyordu. Başıbozuk nişancıların Prusyalılara baskın vermek için geceleyin siperlerinden çıktıklarını ancak kendilerinin pusuya düştüklerini kafasında canlandırdı. Kendisine gülümsemiş olan çavuşu anımsadı. Onu orada, boylu boyunca karlara uzanmış gördü. Hem yanında daha niceleri vardı. Bütün bu dökülen kanların ücreti şurada yastığının altında duruyordu ve kendisi Sten'in, bir askerin oğlu. Gözyaşları sanki boğazını tıkıyordu. Babasının yandaki odada dolaştığını, pencereyi açtığını duydu. Aşağıda, alanda toplanma borusu çalıyor, bir yedek taburu yola düzülmeden önce sayı sayıyordu. Demek gerçek bir savaş başlamıştı. Zavallı çocuk hıçkırıklarını bastıramadı. Babası odaya girerken, "Nen var?" diye sordu. Çocuk artık kendisini tutamadı. Yatağından atladı ve babasının ayaklarına kapandı. Yataktan sıçrarken bütün paralar yere yuvarlanmıştı. Yaşlı adam titreyerek, "Bu da nesi?" dedi. "Yoksa çaldın mı?" Bunun üzerine küçük Stan, bir solukta Prusyalılara nasıl gittiğini, orada ne yaptığını anlattı. Söyledikçe üzüntüden kurtulduğunu duyuyor, suçunu açıklamak gönlüne biraz ferahlık veriyordu. Stan baba, yüzü allak bullak olmuş, dinliyordu. Oğlu sözünü bitirince elleriyle yüzünü kapadı ve ağladı. Çocuk, "Baba, baba!" diyecek oldu. Yaşlı adam yanıt vermeyerek onu it ve yere saçılan paraları topladı. "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. Küçük Stan hepsi bu kadar der gibi başını eğdi. Yaşlı adam duvardan tüfeğini, fişekliğini indirdi. Parayı cebine koydu ve "Peki," dedi. "Ben onlara geri veririm." Sonra bir söz bile söylemeksizin, başını bile çevirmeden aşağı inip karanlıkta yola düzülen yedeklerin arasına karıştı. O günden beri kendisini gören olmadı. Son.